Ayrım 21. Zehra, Karsten Nagel, sayfa 197. Eski evimizin yine fazla uzağında değildik. Bütün evlerin yerle bir edildiğini ve yakıldığını hatırladım ama huzuru yeniden yakaladım. Gün ışığı ısıtıyordu. Pasın kuyruğu ileri geri sallanıyordu. Doğadaki her şey insanların bile bastıramayacağı bir güçle yeni bir başlangıca hazır duruyordu. Kokular beni kendimden geçirdi. Öyle ki bir an hala gerçek yaşamdan kopmadığımı hissettim. Hayat bana hoş geldin diyordu. Beni doğrudan kendine çekiyordu. Ben de daha yakınına gidiyordum. Bu turu neden daha önce yapmamıştım? Neden bir ast gibi emirlere uymuş ve dışarı çıkışı erkekler ve oğlanlara bırakmıştım? Patika ve tarla yolundan daha önce geçmiş olanların ayak izleri vardı. Bu izlerden ayrılmadığım sürece mayın tehlikesi çok büyük değildi. Sadece eski ayak izlerine basmayı unutmamalıydım. Pas havlamaya başlayıp önden koştu. Bağırmak istedim ancak kendi sesimden korktum ve koşmasına izin verdim. Köşeyi döner dönmez eski evimizin kalıntılarına varacaktık. Durmalı mı yoksa gözlerimi kapatıp kör gibi dosdoğru geçip gitmeli miydim? Görmek mi yoksa kendimi sakınmak mı istiyordum? Eskiden bizim ve komşularımızın evi olan harabe yıkıntılarının görüntüsü midemin çekilmesine sebep oldu. Ağzımda garip, metalik bir tat hissettim. İlk bakışta bir hayat belirtisi yoktu. Ne insan, ne hayvan. Yavaşça yaklaşırken bir ara harabe yığını içinden doğanın fışkırdığını fark ettim. Bir sarmaşık bitkisi hiç zorlanmadan tuğla yığınlarını oradan üçte ikisi yıkılmış ev duvarını sarmıştı. Peygamber böceği bitkinin en üst yaprağında avını bekliyordu. Bir başka böcek darmadağın olmuş mutfaklar ve paramparça edilmiş yatak odaları arasında özgürce vızıldıyordu. Salyangozlar yarısı parçalanmış kuyu kapağına zahmetsizce tırmanmıştı. İyice yakına geldiğimde tüm yıkımdan sonra meydana gelmiş insani izler de keşfettim. Evlerin duvar kalıntıları, yüzlerce kurşun deliği, is ve dökülmüş sıvaların arasında beni yazılar karşıladı. Sırp politikacılar ve generallerin isimlerinin yanında katiller diye yazıyordu. Pası yanıma çağırıp aşağıya, nehre inen eski tarlamıza doğru devam ettim. Artık daha dikkatli gidiyordum. Üzerine basılacak görünen ayak izleri yoktu. Ayağımın altında cam kırıkları varmış duygusu geri geldi. Dikkatli olma hali içimde büyüyüp bir parçam oldu. Mesele süzülür gibi yürümekti. Böylece ne bir mayına ne de mayın kurbanlarından birinin kalıntılarına basacaktım. Başım dönüyordu. Pas epey önde, yüksek sesle havlıyordu. Tahrip olmuş duvarlardaki sloganlar, kokular, sesler, kurşun delikleri ve mayın korkusu beni bayıltacak gibiydi. Koşmaya başlayıp sevgili köpeğimi çağırdım. Pas, pas, geri gel. Düştüm. Her bir tümseyin ve ot yığınının ardında ölüler, oğlanlar ve kızlar, erkekler ve kadınlar tehdit ediyordu. Bir anda tarlalarımızın bir parçası olmuş, kötü geçmiş bir hasat gibi orada yatıyorlardı. Yeniden ayağa kalktım. Salya sümük devam ettim. Ailemi bulmak, kız arkadaşımla konuşmak, Samir'e kavuşmak istiyordum. Ancak şu an kafamdaki görüntü sadece kafalarına çuval geçirilip alevlere atılmış erkek kardeşim ve Mirzat'tı. Elimden geldiğince yüksek sesle Pas'ı, Samir'i, hayatta kalmışları ve ölmüşleri çağırdım. Nehir yolunda siyah gölgeler üzerimden geçti, kargalar. Bir grup karganın bir insanı nasıl çarçabuk parçaladığını görmüştüm. Kapkara kuş sürüsü yere indiğinde önce gözlere saldırıyordu. Ardından iş, bedende mümkün olduğunca çabuk delik açıp tercih edilen kısımlara, bağırsaklar ve iç organlara ulaşmaktı. Tüylerim ürperdi. Mayın dolu tüm tarlalara lanet okudum. İnanmadığım ama o anda varlığını inkar etmeye cesaret edemediğim bir tanrıya dua ettim. Pas geri geldi. Bana tuhaf bakıyordu. Bakışları hem teselli ediciydi hem de kuvvetli olmam gerektiğini söylüyordu. Burnumun altındaki sümükleri ıslak yanaklarımı yaladı. Bu bana iyi geldi. yere oturdum. Sevgili arkadaşımı öptüğüm sırada yeni bir ses kalbimin hızla çarpmasına sebep oldu. Yere inen bir sülün. Ama şimdi tüm sesler kulağıma hayati tehlike yaratan bir gürültü gibi geliyordu. Doğa bile bir sürü iğrenç sesle doluydu sanki. Fas'ın sevgi dolu hareketlerine karşılık verip biraz sakinleşmeye çalıştım. Sanki bir erkek ya da çok duygusal olmayan bir kızmışım gibi soğukkanlı düşünmeye çalıştım. Yine de top atışlarının sesleri içime işlemişti ve sadece ruhuma da değil, bedenime yerleşmiş ve organlarımdaki bir zehir gibi etlerimi çürütüyordu. Ayağa kalk, Fas'ı okşa, gözyaşlarını sil, hiçbir şey olmadı, yalnızca korktu. O uzun süreli tecrit, kontrol edilemez hayal gücü ve içinde bulunduğum ilk birkaç dakikası bile muhteşem olan bu korkutucu özgürlük. Nehirden önce aşılacak son tepe, kışları kızak kaydığımız tepe, yüzme yarışı yaptıklarında kızların oturup oğlanları seyrettiği tepe. Bir kış günü Milena ve benim tepenin üzerinden son hızla aşağı kızakla kayıp bir anda nehir kenarına indiğimizi anımsadım. Başka bir zaman, başka bir yaşam. Kısa sürede Pas'la beraber tepenin üzerine ulaştık. Nehri ve hızla yaklaşan bir erkeğin silüetini gördük. Samir. Kalbim küt küt attı. Beynim hızla çalıştı. Onun önüne çıkmak için koşmak istedim. Ancak bedenim birden dona kalmış bir buz kütlesi gibiydi. Erkek kardeşim böyle hareket etmezdi. Belki ya yaralanmışsa? Hayır, bu bir yabancıydı. Her ihtimalle karşı kaçmak istedim ama nereye kaçacaktım? Bu kez tarlanın çamuruna kapanarak korunmam mümkün değildi. Adam çok yakındaydı ve bizi gördüğü açıktı. Pas hırıldadı. Ah Allah'a şükür, bu bir Birleşmiş Milletler askeriydi. Şimdi mavi üniformasını gayet net görebiliyordum. Birleşmiş Milletler askerlerini ne kadar uzun süre beklemiştik. Geldiklerine ne kadar sevinmiştim. En sonunda gelmişlerdi. Bize yardım edip bizi koruyacak, yemek verecek, kaybolmuşları bulacaklardı. Her şey iyi olacaktı. Yabancı yaklaşırken paniğim sevince dönüştü. Fas'ı yatıştırmak için fısıldadım ama başaramadım. Hafifçe burnunun üzerine vurup susturdum. Belki de Birleşmiş Milletler'le ilgili bu sevinçli haberi anneme, Esma'ya, Bayan Mesinoviç ve tüm müdüriyete verecek kişi ben olacaktım. Sakinleşmeyi öğrenmem gerekiyordu. Ancak devrilmiş ağaçların yanındaki evleri, dışarıdaki dünyayı keşfetmek, ne olduğunu görmek, Samir, babam, Milena, Mirzat, hepsinin izini bulmama yardımcı olacak diğer insanlarla karşılaşmak için daha yeni terk etmiştim. Birleşmiş Milletler askeri hızla yaklaştı. Pas saldırgan biçimde havladı. Yeniden huzursuzlaştım. Olması gerektiği gibi olmayan bir şey vardı. Ancak ne olduğunu çıkaramıyordum. Kendime hakim olmaya çalıştım. Belki de yabancıyla konuşmamın faydası olurdu. Ama bir Birleşmiş Milletler askeriyle hangi dilde konuşacaktım? İngilizce herhalde en iyisiydi. Bu durumda öğretmenin dediklerini, İngilizler centilmendir, bir kısmı birbirlerine sir diye hitap eder, anımsamalıydım. Hello sir diye bağırdım. Adam şimdi 10 metre önümde duruyordu. Cevap vermedi. Pas daha yüksek sesle havlayıp öne çıkmaya çalıştı. Yabancıya saldırmaması için onu ensesinden sıkıca tuttum. Kemerine sıkıştırılmış, siyah, yalnızca gözleri açıkta bırakan kar maskesine gözüm iliştiği sırada adam bana Sırpça bağırdı. ''Sen kimsin? Nereden geliyorsun? Burada ne yapıyorsun? Yalnız mısın?'' Birleşmiş Milletler askerleri böyle bir başlıkta dolaşmazlardı. Yalnızca Sırp paramiliter milisleri bunu kullanıyordu. Başlığın altında yüzlerini saklayarak sonradan tanınma riski olmadan öldürebiliyor veya tecavüz edebiliyorlardı. Hareket edemedim, konuşamadım, çığlık atamadım. Asker tüfeğini bana doğrultup yaklaştı. Uzun sert adımlarla yürüyüp artık anlamadığım bir şeyler bağırıyordu. Onunla konuşmak istedim ama yine de gıkımı çıkaramadım. Kelimeler yok oldu, dilim içimde kayboldu. Pas elimden kurtulup ileri doğru atılmak istedi. Asker şimdi o kadar yakınımdaydı ki nefes alıp verişini işitip bakışlarıyla karşılaştım. Gözleri öfkeliydi. Beni delip geçen ve bir anda tüm yaşamımı boğazıma takılıp kalan, bir topağa dönüştüren nefret dolu bir bakış. Zaman eridi, her şey durdu. Öleceğimi biliyordum, ödüm kopuyordu ve karşı koymak istiyordum. Ancak tuhaf bir biçimde kendimi müteşekkir ve özgürleşmiş de hissediyordum. Birazdan her şey bitecekti. Hiçbir felaket artık bana dokunamayacaktı. Adamın kokusunu aldım. Titreyen burun deliklerini fark ettim. Ve silahından yankıya benzer bir klik sesi çıktığını duydum. Sonra pastan ani ve şiddetli bir uluma geldi. Ardından kendini benden kurtarıp ileri doğru atıldı. Kurşunlar atılmadan saniyeler önce pas ve asker bir fotoğraf karesi gibi göründü. Ardından köpeğim havaya, yükseğe kalkıp yere düştü ve hareketsiz bir şekilde toprakta kaldı. Asker küfretti, tükürdü, bana baktı ve ortadan kayboldu. Kendimden geçmiş bir halde pasın yanına oturdum. Karnında sırtına doğru ilerleyen kocaman bir delik vardı. Bağırsakları büyük, erimiş parçalar halinde tarlada duruyordu. Omurgası ikiye ayrılmıştı. Dili ağzından dışarıya çıkmıştı. İç organları feci kokuyordu. Köpeğimizin parçalanmış gövdesini toplamaya çalıştım. Kan ellerimi yaktı ve beni kaybolmuş kelimelerimle birlikte içimde kalan sessiz çığlığımla kendime getirdi. En ufak bir ses çıkarmadan çığlık attım. Çığlık çığlığa koştum yeniden, uzağa, her şeyden uzağa. İnşallah. Koşarak devrilmiş ağaçların yanındaki evlere ulaştığımda bir cenaze kalkıyordu. Küçük bir grubun katıldığı cenaze töreni neredeyse günlük manzaralardan biri haline gelmişti. Yine de gözlerimin yaşlarımı silip hızımı azaltmama sebep oldu. Durmadan ölen birileri vardı. Geldiğim patikanın soluna gömülüyorlardı. Onların yanından geçmemem ve onların da beni görmemesi mümkün değildi. Nefes nefeseydim ve yavaşça yaklaşabiliyordum. Dikkat çekmemeyi tercih ediyordum. Daha önce kazılmış çukurun başında kamp yöneticisinin yardımcısı ve birkaç mücahit duruyordu. Beni izledikleri ve içimi okudukları duygusunu taşıyordum sürekli. Neyse ki erkeklerden hiçbiri bana dikkat etmedi. Kendi işleriyle meşguldüler. Onlardan biraz uzakta durdum. Neler olduğunu onlara anlatmak istemiyordum. Korkuyordum ama öte yandan merak da ediyordum. Adamlar ölüyü aşağı indirmek için birbirlerine işaret verip harekete geçtiler. Daha yakına gittim. Cesedin bedeni zar zor örten eski delikli bir battaniyeye sarılmış olduğunu görebildim. Bu kim diye sordum. Bir koca karı diye yanıt verdi müdür yardımcısı. Kenara doğru gidip aşağıya baktım. Orada çarpık bir ifade taşıyan dona kalmış yüzüyle bir koca karı yatıyordu. Sosis, ekşi lahana ve şalgam turşusu sayıklayan nine. Yabancılar Kur'an'ın ilk suresi El-Fatiha'yı okumaya başladılar. Müdür yardımcısı da katıldı. Ben hızla oradan uzaklaştım. Annem günümün nasıl geçtiğini sormadı. Annem ve Bayan Mesinoviç, kuryelerden biri vasıtasıyla Karaborsa'dan nasıl et ve patates getirtebileceklerini konuşuyorlardı. Ambara vardığımda onlar mutfağa gitmekteydi. Böylece gezintimi anneme anlatmaktan kurtuldum. Beni azarlayıp bana vuracağından korkuyordum. Son derece açık bir yasağı çiğnemiştim. Kendimi ambara attığımda ancak rahatladım. Sonra bir bulantı ve sıcak, yumuşacık köpeğime duyduğum özlemi hissettim. Dayanılır gibi değildi. Ağlamaya başladım. Daha fazla dayanamayıp dışarı çıkıp kusana kadar Esma beni teselli edip kucaklamak zorunda kaldı. Onun arkasından gidip olanları anlattım. Bulantımı kesmek için ben de boğazıma bir parmak atıp kusmak istiyordum ama yapmadım. Kız kardeşim elinin tersiyle mide asidi ve safranın kalıntılarını ağzından sildi ve dedi ki, ''Küçük kız kardeş, bu senin suçun değil. Merak etme. Anneme ben anlatırım, o da anlar.'' Gece uzun ve kötü düşlerle doluydu. Ama ertesi gün annem kollarını açıp beni bağrına bastı ve ileri geri salladı. ''Ah küçük kız kardeş, canım benim.'' Kendime engel olmayıp yeniden ağladım. Olanlardan o kadar korkmuş ve ürkmüştüm ki, hemen anneme anlatmadığım için de hem üzülmüş hem de utanmıştım. Üstelik pasa ne olduğuna dair farklı, yalan hikayeler de düşünmüştüm. O gün annemin sesinde eski kararlı sesi gibi özel bir teselli tınısı vardı. Gözyaşlarımı sildi. Biraz daha dayanmamız gerek küçük kız kardeş. Yakında herkes geri gelecek. Baban, Samir, Mirzat. Ayrıca Pas'ın yaşlı olduğunu da unutma. Pas'tan önce başka bir köpeğimiz vardı, hatırlıyor musun? Köpekler insanlar kadar uzun yaşamazlar. Ama sana söz veriyorum, eğer dayanırsan mutlaka yeni bir köpeğin olacak. Sana bir köpek bulacağım, söz. Yeter ki şu anda güçlü ol. Başka bir şey düşün. Okuldan ne haber? Savaş bittiğinde sana şu anda veremediğim her şeyi alacaksın. Erkek kardeşimin akıbetine dair kabuslar sürüp gitti. Çığlıkla uyandığımda önce Pas'a doğru uzanıyor, sonra kabuslarımdan ancak yavaş yavaş kurtuluyordum. Önümde Esma sırtı dönük yatıyor ve ağlıyordu. Dışarıya çıkmış omurgası tamamıyla bastıramadığı hıçkırı ile aynı tempoda inip çıkarak titriyordu. Sıcak bir yaz günü müdüriyetin önünde kuryelerden birinin kamp yöneticisiyle konuşmasını duydum. Mutfağın önündeki merdivenlerde oturmuş annemi bekliyordum. Genellikle öğleden sonra geç saatlerde biterdi işi. Adamlar ortadan kaybolmuş öğretmenimizle ilgili konuşuyorlardı. Konuşmalardan anladığıma göre birkaç ay önce dağlarda görülmüştü. O zamana kadar ailesi ve üniversitedeki işinin olduğu Saraybosna'ya kaçtığı tahmin ediliyordu. Görünen o ki bir sebepten ötürü gecikmişti. Bunu duyduğumda kız kardeşimi özlediği bir ailesi olduğu için yüzüstü bırakmasına biraz daha az üzüldüm. Ayrıca evlerde bizim gibiler yerine büyük bir kentte doğru dürüst öğrencileri eğitmesi de anlaşılırdı. Saraybosna'da mutlaka Doğu Bosna'da okuma yazma bilmeyenler kadar çok entelektüel vardı. Öğretmenimizi gözümde canlandırdım. Dolu bir salonda yazı tahtası, haritalar ve büyük düşünürlerin heykelleri önünde ders veriyordu. Bunları artık ağlamaması için Esma'ya açıklamam gerekirdi. Şu anda bir şeyler öğrettiği üniversitedeki öğrencileri gibi onun öğrencisi olmaktan dolayı memnun olmalıydık. Gün mutfaktan çıktı. Adamlara bir göz atıp saçını örtmek için başörtüsünü bağladı. Beni yanağımdan okşayıp selam verdikten sonra hızla uzaklaştı. Adamlar müdüriyete girdiler. Geriye kalan duygu sanki bir an Gece ve Baby'nin beni ziyarete gelmiş gibi olmasıydı. Annemi beklemekten vazgeçip barış ağacına gittim. Ta uzaktan Esma'nın orada olduğunu gördüm. Geniş ağaç kütüğünün en ucunda oturmuş, birkaç metre altındaki çimenlere bakıyordu. Ellerini sakınırcasına baldırlarının altına koyup, kalça kemiklerine verdiği yükü hafifletircesine oturmuştu. Aksi halde poposunda artık et ve yağ kalmadığı için oturduğu zaman kemikleri batıyordu. Bacaklarını hafifçe öne arkaya sallıyordu. Ona bir fotoğrafmış gibi baktım. Çünkü attığım her adımda tüm senaryo daha da karanlık bir hal alıyordu. Kız kardeşim kafamda oturtamadığım bir tiyatro oyunundan bir karaktere benziyordu. Bir ölüm sahnesindeki son replikten önce suflörden cümlesini anımsatacak kelimeyi bekleyen ve hafifçe ellerini kaldırıp kendini uçuruma atacak umutsuz kadın. Merhaba küçük kız kardeş. Kütüğe tırmanıp yanına oturdum. Karanlığın çökmesiyle ortaya çıkan, annemin kaçmadan önce ormanda mavi saat diye adlandırdığı o çok özel ışık demeti oluşmuştu. Karanlık üzerimize çökmeden önce suskunluğumuzu bozan Esma oldu. Çok düşünceli görünüyorsun dedi. Bana söylemediğin bir şey mi var? Yalnızca uzakta olan herkesi düşünüyorum, özlediğim herkesi. Ve eğer hepsiyle yeniden karşılaşamazsam, eğer aralarında bir seçim yapmak zorunda kalırsam, sen en çok kimi özlüyorsun? Samir ve benim soulmate'i. Babam ve dedemin. Biri öldü, diğeri. Bilmiyorum ne faydası var ki. O kadar uzun zaman oldu ki. Bazen en çok kavgaları anımsıyorum. Paris ve bohem yaşam, özgür aşk ve yabancı erkeklerle ilgili tüm o konuşmalar kesinlikle benim hatamdı. Bazen bile bile yanlış yapmaya gayret ettim. Babamla ben, piyano taburesinde otururken de benzer bir mücadeleydi. Tokat yediğini gayet iyi hatırlıyorum. Dayak ve en kötüsü sen orada yokken. Ben yokken ne oldu? Hayır, geçmiş yok küçük kız kardeş. Canım istemiyor artık. Sen en çok kimi özlüyorsun? Hepsini. Şu anda en çok kimi özlüyorsun? Samir ve Mirzat. Mirzat'a aşık mısın? Bilmiyorum. Daha önce hiç olmadım. Bazen beni geceleri öpüyor ama ardından yok oluyor. Yani sürekli özlüyorum ve yalnız olmaya dayanamıyorum. O zaman aşıksın ama tüm insanlar gerçekte yalnızdır, özgür ve yalnız. Kısacası insan olmak böyle bir şey. Ama biz ikimiz hep beraberiz, değil mi? Biz her zaman kız kardeş kalacağız. Oğlanlarla beraber olmaya da çok heveslenmiştim. İçinde bulunduğumuz durum sonsuza kadar sürmeyecek. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra farklı olacak. Gerçekten inanıyor musun? Evet, insanlar sürekli olarak hayatta kalmayı düşünmedikleri zaman yeniden aynı duygular uyanacak. Bu kaçınılmaz. Erkekler, özlem duyan yalnızca sen değilsin. Uzun süredir görmediğim bir sıcaklık geldi gözlerine. Bu tür şeylerden konuşabiliyor olmak bile harikaydı. Esma devam etti. Arkamdan nasıl bakarlardı hatırlıyor musun? Oğlanların bakışları tüm bedenimin gıdıklanmasına sebep olurdu. Evet, aklımın da. Yalnızca boy göstermek bile bir olaydı. Bir an eski kız kardeşimden bir parça gördüm. Sen de bunu yaşayacaksın diye devam etti. Şu anda yalnızca savaşa boyun eğdik. Savaş her şeyi bozuyor. Hayranlar ya ortadan kayboldu ya da askerlere dönüştüler. İyi beklentiler korkuyla yer değiştirdi. Durum zor ama umutsuzluğa kapılma küçük kız kardeş. Mirzat'la yaşadığın hoş şeylere odaklanmaya çalış. Ve savaş bittiğinde öğretmenimizle birlikte seyahate çıkacağız. Öyle kararlaştırdık. Seyahat etmek, sevişmek ve her türlü güzel şeyi keşfetmek. Düşlediğin her şeyi yaşayacaksın. 21. ayrımın sonu. Sayfa 206.